Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.
Efendim merhabalar, Şifaya Yolculuk'tayız. Yine birlikteyiz. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Bugün farklı bir konuyu ele alacağız, farklı bir konu konuşacağız. Son yıllarda pek çok alanda olduğu gibi iletişim alanında da kullanılan sihirli bir sözcük var. Algı yönetimi. Hatta bazı alanlarda uzmanlara göre halkla ilişkiler yerine algı yönetimi kullanılmaya başlandı. İşte biz de buradan yola çıkalım dedik. Algı yönetimi nedir? Nerelerde kullanılmaktadır? Algı, olgu arasındaki fark nedir gibi pek çok soruyu merak ettik. Değerli hocamızı stüdyomuzda ağırlayalım istedik ve ondan bilgi alalım istedik. Profesör Doktor Turul Cabioğlu bizimle olacak ve bizi bu konuda bilgilendirecek. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İlk önce 3-4 ay sonra profesörlük geliyor. Önceden profesör oldum.
Doçentim
daha.
Olsun. Erkenden profesör yaptım.
Erkenden profesör yaptım.
Şimdiden hayırlı olsun teşekkür o zaman. Ederim. İnsanlar gerçeklerden çok algılara inanırlar denilir. Böyle başlayalım hocam. Doğru mudur bu?
Doğru. Zaten yani son dönemlerde sistem böyle çalışıyor. Yani tabii biz bunun algı nedir, salt gerçeklik dediğimiz olgu nedir? Onları isterseniz bir tanımlayalım. Yani kavramlar üzerinden gidelim.
Evet, o
zaten algılar da kavramlar üzerinden idare edildiği için,
doğru,
yönlendirildiği için. Şimdi algıyı anlayabilmek için duyumu anlamak lazım. Hı-hı. Duyum, duyusal uyaranın alınması. Duyusal uyaranı açtığımız zaman görsel uyaran, işitsel uyaran, dokunsal uyaran. Yani bu çeşit uyaranlar duyumu oluşturuyor.
Evet.
Peki duyumu alıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz bunu? Alınan duyusal uyaranın düzenlenmesi, örgütlenmesi, yorumlanması. Yani bu uyaranları alıyoruz. Daha sonra yorumlanmasını yapıyoruz.
Hı hı.
Yorumlanmasını yaptığımız zaman buna algı diyoruz.
Evet. Algı her şey midir?
Evet. Son zamanlarda algı her şey oldu.
Evet.
Zaten hemen bunun daha farklı bir kavrama gidelim. Olguya.
Olgu.
Yani çıplak gerçeklik.
Hı hı.
Olgu herkes tarafından, bilim dünyası tarafından, bilim insanları tarafından ve herkes tarafından kabul edilen çıplak gerçeklik. Yani
evet,
bu değişmeyen gerçeklik. Ama algı bir olayın, meydana gelen olayın yorumlanması, düzenlenmesi, tertiplenmesi ve o şekilde paketlenerek sunulması.
Evet.
Gerçeğin ta kendisi olgudur.
Hı hı.
Algı ise bu herhangi bir olayın yorumlanması, düzenlenmesi diyebiliriz.
Yorum, algı, gerçeğin ta kendisi olgu.
Olgu.
Evet.
Olgu.
Böyle başladık.
Şöyle de diyebiliriz. Algım, şöyle bir soru sorabiliriz. Yani algımızı yönetenler tepkimizi de yönetiyor mu? Evet, tepkimizi yönetiyor. Zaten bizim bir çeşit istedikleri şekilde tepki vermemiz için algılarımızı yönlendiriyorlar. Yani algıyı yönetenler tepkilerimizi yönetiyorlar.
Hı hı.
Yani iki iş birden yapmış oluyorlar. Hem bizi etkiliyorlar, etkilediği, hı hı, gibi bizim tepkilerimizi de yönlendiriyorlar.
Peki hocam, son yıllarda çok etken diyorum ama herhalde daha önceki yıllarda da vardı ama bu kadar etkin bir şekilde kullanılmıyordu diye düşünüyorum ben.
Çok güzel. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Didem Hanım. Şimdi burada esas bu kavram, algı yönetimi, perception management, hı hı, dedikleri İngilizcesi, Pentagon kavramı.
Evet.
Temelde Pentagon'dan çıktı. Çünkü artık güç odakları, bu batıda, yani genelde batıda, hı hı, güç odakları hiçbir şekilde askerlerin, insanların başka ülkelere gidip ölmesini istemiyor. Yani onların cenazelerinin gelmesi son derece rahatsız ediyor. Peki
kimse
bunu,
ölmesin hocam zaten,
kimse
yani
ölmesin,
ölüm
tabii,
olmasın tabii,
tabii
ki.
Yani savaşlarda, savaşları
elbette,
kastediyorum.
Elbette.
Onun yerine diyorlar ki biz o bölgelerde, yani kavramı nereden, hı-hı, çıktığını açıklıyoruz. O bölgelerde öyle bir sistem geliştirelim ki bizim menfaatlerimiz, bizim çıkarlarımızı oradaki yerel gruplar götürsünler.
Hı-hı.
Yani biz buraya savaşmayalım, hı-hı, ama algıları etkileyelim, algıları yönetelim ve menfaatlerimi, çıkarlarımı sürdürelim. Yani bu şekilde bir yaklaşım.
O zaman 21. yüzyıla imza atan bir kavram mı diyelim?
Kesinlikle öyle. Onun için Bunu özellikle ben fizyolog olduğum için, yani algı yönetimi konusunda birçok konferanslar veriyorum. Daha yaklaşık bir hafta önce Tarsus'taydım, Tarsus'ta verdim. Yani bu bir aydın olarak bizi toplumu uyandırmamız lazım. Çünkü dediğimiz gibi algılarımızı yönetenler bizim ne çeşit tepki vereceğimizi de tespit ediyorlar ve onları da yönetiyorlar. Ben ayrıca şunu söylemek istiyorum. Biraz fizyolojik rakamlardan da bahsedelim burada.
Bahsedelim.
Bir de tabii programın sağlık programı olduğu için sağlıkla da bağlantısını açıklayacağım.
Evet, evet.
Öyle bir köprü de atmak istiyorum.
Tabii ki. Buyurun.
Şimdi duysal organlarımız, yani göz, kulak ve duysal organlarımız bir saniyede 10 üzeri bitlik uyarı almakta. 10 üzeri
bir
bit.
Saniyede.
Evet. Bir saniyede 10 üzeri bitlik uyarı almakta. Peki diyeceksiniz ki, yani bu bit kavramını şöyle bize hani daha böyle hani gözümüze canlandırır gibi,
evet,
açıklar mısınız
şimdi
bu kavramı dersiniz?
Sağ olun.
Burada bir kitap sayfasındaki bütün, hı-hı, o harfler, rengi kitabın, sayfanın hepsi beraber 1000 bit.
Evet.
Yani bir saniyede biz o bir kitap sayfası 1000 bit, bizim aldığımız uyarı sayısı 10 üzeri 9. Ne kadar
çok
büyük bir,
ciddi bir rakam.
Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi
bunun
bir rakam.
Bunun farkındalığımızı koyduğumuzda neresinde?
İşte onu bütün onu belirteceğim. Şimdi beyin, biz beyni şöyle bir ikiye ayırsak, korteks, hı-hı, ve beyin kabuğu, işte düşüncenin oluştuğu, eylemlerin meydana, düşünceye paralel eylemlerin meydana geldiği beyin kabuğu.
Evet.
Analitik düşüncenin oluştuğu beyin kabuğu ve beyin kabuğu altı yapıları desek, hı-hı, limbik sistem başta olmak üzere beyin sapı desek, burada sadece bunun, bu alınan verinin, dışarıdan alınan görsel, tatta, kokuda, evet, hepsi beraber o verinin sadece üçte birini beyin kabuğu, o bilinçli algıladığımız beyin kabuğu alıyor.
Üçte
birini. Üçte ikisini ise limbik sistem dediğimiz beyin kabuğun altındaki yapı almakta.
Bilinç,
yani biz buna, biz
buna
bilinçaltı diyoruz. Yani üçte ikisi bilinçaltına gidiyor. Yani farkında olmadan çevreden aldığımız bütün verilerden etkileniyoruz. Yani etkilenmiyoruz desek de, ama bu bilinçli etkilenme oluyor. Ama bu bilinçaltı etkilenme, evet, bilinçaltı, evet, etkilenme oluyor.
O zaman çocukluktan beri aslında pek çok şey bilinçaltına kaydediliyor. Bazen gerçekliğin ötesinde şeyler söz konusu olabiliyor. Gerçek olarak algıladıklarımız da olabiliyor bunların içerisinde. Her şeyin dışındaymışız gibi görünürken aslında her şeyin içinde var
her
olan ana temada,
yani
biz varız.
Biz hiçbir şeyden etkilenmiyorum. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyen bir insan da etkilenir. Yani en azından bilinçaltına etkilenir.
Özellikle hanımlar çok etkileniyordur.
Kesinlikle,
değil mi?
Reklam sektöründe bu kullanılıyor. Yani farkında, göz ucuyla bile baksa, ben onu yapmıyorum, yemek yapıyorum derken göz ucuyla bile reklamlara baksa onlardan etkileniyor.
Özellikle. Görsel anlamda.
Görsel anlamda ve işitsel anlamda.
Öteki taraftan baktığımızda belki radyoda çalan bir müziğin eşliğinde arkasından bir sinyal şeklinde gelen bir sözcük kaydediliyor ve gittiğinizde tercihiniz o alışveriş esnasında o ürüne ait oluyor, değil mi?
Aynen öyle. Peki böyle bir giriş yaptık. Şimdi bu algı yönetimini bir çerçeveleyelim. Yani kavramsal olarak algı yönetimi. Algıyı,
evet,
anlattık. Olguyu,
evet,
anlattık.
Olguyu anlattık.
Tepkilerimizi söyledik. Beyindeki bölümlerini söyledik. Şimdi peki, tabii hocalık var Serdi, hemen böyle sıra sıra gidiyoruz.
Çok iyi oluyor hocam. bu anlamda benim soracağım soruları zaten birebir
yok, çok da güzel
cevap vermiş
sorular
oluyorsunuz.
Çok teşekkür
güzel
ederim.
Oluyor. Evet,
çok güzel,
evet,
hazırlanmışsınız. Algı yönetimi, hakikaten bunu okumak istiyorum. Yani okuyacağım. Güç odaklarının hedef aldıkları kitleleri kendi hedefleri doğrultusunda tavır almalarını sağlamak amacıyla duyusal uyarılanların toplanması, düzenlenmesi, yorumlanması, seçilmiş bilgi akışı ve belgelerin yönlendirerek ya da reddiyesini sağlayarak kitlelerin duygularını, duyularını, düşünce sistemlerini ve hareketlerini etkili altına almak için yürütülen çalışmaların tamamı. Şimdi bu çok geniş bir kavram.
Evet.
Ama şöyle diyebiliriz.
Onu daha böyle yalın hale getirirsek ne olur?
Düşünceleri etkilemek için yapılan faaliyetlerin tamamına algı yönetimi diyoruz. Düşünceleri
i̇şte budur,
etkilemek için yapılan faaliyetlerin tamamına algı yönetimi diyoruz.
Evet, sanırım bu kadar kısa aslında. Değil mi?
Evet.
Kısa ve net.
Evet, evet.
Böyle aktardığımızda dinleyicilerimize daha net algılamış oldular. Böylece.
Evet.
Evet, devam edelim hocam. Önünüzde bir şema var. Dinleyicilerimiz tabii göremiyor. 15 artı yaş eğitim durumuyla ilgili
şimdi
bir
şöyle,
şema sanıyorum.
Evet evet. Yani ben
yaş önemli. değil mi?
Yani
algıda.
Yani eğitim seviyesi çok
bunları
önemli.
Peki o zaman başlık altında aldığımızda yaş önemli, eğitim önemli. İkinci sırada,
tabii,
üçüncü sırada
eğitim önemli ve kişilerin entelektüelite seviyeleri tabii buna paralel olarak. Şöyle diyebiliriz. Şimdi
peki hocam, yani, çok affedersiniz. Bilgi birikiminin çok olması, çok şeyi biliyor olmak algı yönetiminde kendini soyut hale getirebilir mi kişiyi? Yani etkiden kurtarabilir mi kişi?
Kesinlikle. Ve bilgi birikiminin çok olması ve analitik düşüncenin gelişmesi. Analitik düşünce olaya farklı açılardan bakma. Zaten hastalığa teşhis koyduktan sonra zamanımız kalırsa tedavisini de söyleyeceğiz.
Doğru.
Yani bu farklı açılardan bakıp analitik düşünce diyoruz. Bazı kavram analitik düşünceyi bazı dinleyicilerimiz tam yerine oturtamazlar. Oturtamayabilirler.
Tedaviyi mutlaka ele almak lazım. Zamanı
ama analitik düşünce dediğimiz zaman bir olaya farklı farklı açılardan bakıp olayı parçalara bölüp sonra tekrar birleştirme.
Evet.
Bu çok önemli. Bunu sağlamak için bilgi birikimi lazım. Ama ben şöyle diyorum. Çok kabaca bir şey söyleyeceğim. Yani eğitimli toplumla eğitimsiz toplum çok önemli. Yani burada hakikaten Cumhuriyet'in kazanımları çok önemli. Ya biz tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana çok ciddi bir şekilde eğitime önem verdik. Bütün hükümetler eğitime çok önem veriyor.
Kesinlikle.
Ama daha çok vermemiz lazım geldiğinde bazı rakamları vereceğim.
Eğitim anlamında baktığımızda hep dahası vardır zaten hocam.
Olmalıdır ama şöyle bir şey söyleyeceğim sevgili Didem Hanım. Şimdi ortaokul ve ortaokul üstü doktora master doktora programına kalan kadar olanların toplamı genel olarak %38-40 arasında Türkiye'de. Evet. %60'ı ilkokul ve okuma yazma bilmeyen.
Maalesef hala.
Ya bu hala böyle bir sıkıntı içindeyiz. Şimdi eğitim düzeyi düşük kişiler algı yönetiminden çok çabuk etkilenirler. Çünkü bunlar analitik düşünceyi kullanmada eğitim düzeyi yüksek olanlar da bu eğitim almaması etkilenebilir. Onu da söyleyeyim.
Evet, biraz önce
bilgi birikimi çok güzel yakaladınız. Evet, bilgi birikimi de çok önemli ve düşünce sistemleri çok önemli. İşte görüyorsunuz teröristleri Türkiye'nin maruz kaldığı tehditlerin adını görüyorsunuz. Yani bu tamamen terörün ve terör odaklarının yaptığı bir algı yönetiminin sonucu. O teröristlere yaptığı bir algı yönetiminin sonucu.
Bir insanın kendini heba etmesi çok ilginçtir. Yani hiç gözünü kırpmadan ve kendiyle birlikte birçok masum insanı
öldürüyor.
Hayatını kastetmesi çok
önemli. Ve öldürürken de kendinin bir kısmı cennete gittiğini düşünüyor. Bir kısmı çok ideal duygular için yaptığını düşünüyor. Ülkemizde bir bilim insanı olarak başka şeylere de bakmak istiyorum. Diyorum ki acaba onu araştırdım. Yani Türkiye'de gazete okuyan, total. Türkiye'de gazete tirajının günlük gazetelerin 4,5 ile 5 milyon arasında olduğunu biliyor muydunuz?
Biliyorum, bunun çok az olduğunu da hep düşünmekteyim.
Bir Japon gazetesi Yori Shimbun 14 milyon.
Okuma oranımız gerçekten çok düşük ve bunu içinde gençlere de çocuklara da yeteri kadar bu konuda eğitim verdiğimizi düşünmüyorum ben. Olabildiğince fazla bu konunun da altını çizilmesi lazım.
Kesinlikle doğru
kitap
söylüyorsunuz.
Kitap okumak çok önemli.
Kitap okumak
Her
çok önemli.
Her türlü kitap okuyup bilgi sahibi olmak çok önemli.
Bir İsviçreli yılda 10 kitap okurken bize 6 kişiye bir kitap düşüyor.
Ne kadar acı değil mi? Onu bir özel durummuş gibi algılıyoruz. Yani o doğalın içerisinde değil kitap okumak, kişinin boş zamanında yaptığı bir etkinlik içerisine dahil edilen bir kavram.
Şimdi başka bir tehditle karşı karşıya gençlerimiz. Bilgisayar programları, oyunlar ve bu bilgisayar programları ve oyunlar, geliştirilen oyunlar gençlerimizi klasik kitap okumaktan alıkoyuyor. Bana Tarsus'ta değerli bir kardeşimiz şöyle bir sual yöneltmişti. Bu olaya ne diyorsunuz? Yani bilgisayardaki bu bilgisayar oyunları ve benzeri ne diyorsunuz? Hakikaten ciddi olarak kontrol altına alınması lazım.
Peki orada da yapılıyor mu bu algı?
Zaten orada yapılıyor. İşte problem de orada çok ciddi bir algı yönetimi yapılıyor. Bu oyunlarda, savaş oyunlarında yapılıyor. Bir de ayrıca şunu destekliyorum yalnız. Şimdi bilgisayara yüklenmiş kitaplar var. onları destekliyoruz. Tabii gözlerde sıkıntı olmadıktan sonra bilgisayardan evet. kitap okumayı da destekliyoruz. Ama klasik kitap okumak o bir başka bir şey.
Onun sayfaları,
o sayfaları çevirmek, onun yaydığı bir geleneksel
enerjisi
bir koku var.
Enerjisi çok güzeldir. O koku çok güzeldir. O yani sayfaları şey, hani çevirirken aldığınız haz çok güzeldir.
Çok güzeldir. Dönüyorsunuz, tekrar şey yapıyorsunuz filan. Yani
klasik kitap okumak. Altını çize çize sevdiğiniz, beğendiğiniz yerleri
notlar
okumak
alıyorsunuz,
kadar, notlar alarak okumak kadar.
Filan. Şimdi peki yani demek ki güzel Türkiye'miz, cennet Türkiye'miz bu tür tehditlere açık durumda. Yani evet. bir eğitim düzeyi bakımından, kitap okuma, gazete okuma bakımından biz total olarak ele alıyoruz. Yani evet. biz bu tehdide açığız. Zaten bu olay, ben fizyoloji alanında doktora yaptım. Fizyoloji doçentiyim. Şimdi burada daha çok derslerde nörofizyoloji, beyin fizyolojisi ilgili konuları anlatıyorum. Araştırmalarımda benim bir yönüm akupunktur uzmanlığı. Akupunktur eğitimi aldım ve akupunktur konusunda eğitim veriyoruz. Bir yandan da fizyoloji. Fizyoloji de beyinle ilgileniyor.
Peki akupunkturla bir bağlantı kuruyor musunuz hocam?
Yani şöyle bir bağlantı var. İkisi de beyni etkiliyor. Hı-hı. Nöral sistemi etkiliyor. Ondan da ortak paydası nöral sistemi etkilemesinden dolayı.
Bir noktada buluşuyorlar.
Bir noktada buluşuyor. Bir de farkındalığı akupunkturun arttırmasından dolayı da algı yönetiminin eğer eğitimli bir akupunktur uygulaması, eğitimli bir kişiye yapılan evet. akupunktur uygulaması gerçekten dikkati bir noktaya yoğunlaştıracağından dolayı da bu algı yönetimi programlarına karşı kendisini kapatabilir veya tedbir alabilir. Yani evet. böyle de bir de sedasyon sağlıyor akupunktur. Öyle bir güzel bir özelliği var. Çok fazla stres yapmıyor. Hatta programa gelmeden önce ben de küçük akupunktur evet. iğnelerine kalıcı iğneler koydum kendime. Yani bugünün stresini alsın diye özellikle. Peki şöyle Didem Hanım, şöyle diyebilir miyiz? Şimdi ben dedim ki bir beyni anlatırken size bir korteks, beyin kabuğu, bir de beyin kabuğu altı yapılar. Evet. Özellikle beyin kabuğu altında bulunan limbik sistemden bahsedeyim.
Özellikle beyin bilinçaltı beyin,
bilinçaltı Hı-hı. dedim ve bilinçli bir düşünce üretilmesi ve eylemlerin ortaya konması. Hı-hı. Motor korteks dediğimiz kabuk, motor kabuk dediğimiz kısım var. Şimdi algıları bilinçli algı etkilemede beyin kabuğu etkili. Ama bilinç altına etkilemediyse limbik sistem dediğimiz kabuk altı yapı etkili. Tabii beyin sapını bunun dışında tutuyoruz. Evet. Beyin sapı da hayati organların bulunduğu bir yer. Onu dışlıyoruz ama limbik sistemde bilinç altı. Aslında öbürküsünü hadi diyelim eğitim düzeyimizi yükseltelim, bilgi birikimimizi arttıralım, algı yönetiminiyle ilgili eğitim alalım. Hı hı. Onu engelleriz.
Evet.
Ama ya bilinçaltını ne yapacağız? Ya. Yani bilinçaltına yüklenen bunca veriyi, yani 3'te bir pastanın 3 dilimi ayıralım. 3'te birini kabuk etkiledi diyelim bu verilerin. 3'te ikisini de bilinçaltı etkiliyor.
Hocam ne kadar yüklü aslında bir
beyniniz değil müthiş, mi? Müthiş.
Zaman da birçok şeyi de etkiliyor işte bu bilinçaltının yüklü olması.
Bilinçaltının yüklü olması etkiliyor. İşte onun için hakikaten yani hem bizi yönetenlerin, hem bilim insanların, bizlerin, entelektüellerin topluma verdikleri mesajla 3-4 defa düşünüp 9 defa dil 9 bomb diyor, 9 defa düşünüp evet. onu söylemek lazım. Evet. Ben de bu program, televizyon programlarına, TRT'de veya diğer programlarda hep dikkat ediyorum. Çünkü bizim buraya net doğru bilgi vermemiz lazım ve
net doğru cümleleri seçmek lazım.
Bu bizim görevimiz.
Evet.
Bu bizim görevimiz. Yani bunu biz eğitimciler, biz bilim insanları bunu görev adetmemiz lazım. Zaten böyle başladı bende de bu. Ya dedim böyle bir etki var. Ben de nörofizyoloji anlatıyorum, beyni anlatıyorum. Benim mutlaka bunu çalışmam. Ya bu bir milli görev adettim kendi kendime.
Merak etmiştim, onu da söylemiş oldum.
Yani bunu bir milli, inanın yani ne akupunkturla yani beyin nörofizyoloji çok yakından ilgili.
Evet.
Çünkü bir belki bu programda yeter yetmez süremiz ne kadar kaldı acaba?
Daha var. Yani biraz daha konuşabilme şansımız olacak.
Aynı nöronları var ama devam ederiz uygun olursa.
Tabii
yani
ki,
çünkü
tabii
bunun
hocam.
Metodolojik yaklaşım farklı. Bir de algı yönetimini farklı. Şu hani bu programda algı yönetimi farkındalığı oluşturalım.
Evet.
Ama bundan sonraki programda
evet, bir başka
algı yönetimi metodolojik
detaylı.
Yaklaşım nasıl olabilir diye
evet.
onu düşünelim. Ama şunu çok söylemek istiyorum. Şu Hı-hı. özellikle altını vurgulamak Hı-hı. istiyorum. Subliminal mesajlar dediğimiz
evet,
mesajlar.
Evet.
Yani hani öbür taraftan eğitimi aldık, bilinç düzeyimizi arttırdık, bilgi birikimimizi arttırdık filan. Ama peki subliminal mesajlar nelerdi?
Bunu lütfen yine açılımını yapalım. Gerçi artık herkes biliyor subliminal mesajın ne olduğunu ama yine de dinleyicilerimize açılımını söyleyelim. Bilinçaltı mesajlar diyelim.
Evet.
Evet. bir objenin, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesaj.
Mesaj. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Genç bir kişi saniyede 20 Hz ile 20 bin Hz arasındaki frekanstaki sesleri algılayabilir, duyabilir.
Evet.
Şimdi
bilinçli olarak değil mi bunu?
Bilinçli olarak duyabilir. Hı hı. Yani bu sesleri biz duyuyoruz. Ama yaş ilerledikçe 20, 50'ye, 60'a, 100'e doğru çıkıyor. 20 binde
gittikçe azalıyor.
10 bine, 5 bine, 10 bine doğru iniyor. Yani böyle bir gittikçe skala küçülüyor. Yani şimdi skala 20 ile 20 bin Hz arasında.
Gittikçe... Her konuda olduğu gibi gençlik, orta gençlik ve yaşlılık olmak üzere gittikçe azalan bir durum söz konusu olmakta. Evet.
Ama yaş ilerledikçe bilinç düzeyi de artıyor.
O da ayrı, o da güzel ayrı. Yanı.
O da güzel yanı.
Bu da güzel yanı. O da güzel yanı. Evet.
Yani bir eskiden 3-5 defa okuduğumuzu anladığımızda şimdi bir defa okuyoruz anlıyoruz.
Evet, çünkü daha başka hani ne diyoruz? Bilgiler
leblebeden
de var.
Leblebe,
evet.
Süper.
Onlarla bütünleştiriyoruz.
Yani, o yaş ilerledikçe de şeyimiz artıyor. Evet. Farkındalığımız artıyor. Neden bunu söyledim? Hı-hı. Şimdi buna gelelim. Neden? Yani hoca durup dururken neden bu 20 Hz'de 20 bin Hz söyledi? Çünkü şimdi bu konuda da ben internette, PubMed'de, bilimsel indekslerde bir takım araştırmalar yaptım. Hayret edilecek şekilde çok fazla, hayret edilmeyecek şekilde çok fazla bilgiye rastlamadım. Neden bilgi? Bilimsel yayınlarda bilgiye, evet, rastlamadım? Çünkü bunlar farklı amaçlar için kullanılıyor. Hı-hı. Mesela düşünebilir misiniz? Mesela bir gidin, Birinci Körfez Savaşı'na gidin, İkinci Körfez Savaşı'na, hı-hı, gidin. Bir düşünün o İkinci Körfez Savaşı'nda. Herkes şunu bekliyordu. Hani Basra'da sokak çatışmaları oldu İngilizlerle falan bir şeyler. Ama Bağdat'ta Amerikalılar girmeden önce biz ciddi çatışmalar bekliyorduk.
Evet.
Yani doğru dürüst bir iki silah bile atılmadan Bağdat teslim oldu. Bir hatırlayalım o zaman. Ve Batı basınında, yani burada bunun tabii objektif verilere ulaşmamız zor. Ben sadece,
evet,
Batı basında
var
çıkan
olan
yayınlardan
bahsediyorsunuz.
Çıkan yayınlardan, internete düşen, hı-hı, bilgilerden. Ha, bu bilgilerin hepsi sağlıklı olmayabilir.
Onu
da söylüyorum.
Evet, onu da altını çizelim. Tabii sağlıklı.
Çünkü elimizde sağlam veriler yok bu arada. Bu belki devletler bünyesinde vardır.
Evet, evet.
Yani burada beynin yaydığı alfa dalgalarının saldığı frekans 8 ile 12 Hz arasında. Siz bir mesajı, mesela Amerikalılar güçlüdür, Amerikalılarla mücadele edemezsiniz, Amerikalıları yenemezsiniz gibi.
Ya da X ülkesi.
X ülkesi diyelim. Diyelim. Tamam, fark.
Güçlüdür. Yaptığı her iş doğrudur.
Siz buna katılın.
Siz buna katılın.
Destekleyin. Mesajı, Arapça bir mesaj. Sabah erkenden Kur'an-ı Kerim okunurken onun alt zeminine 8 ile 12 Hz'de bu mesaj verirse. Bir düşünün.
Evet.
Yani bu subliminal mesaj. Evet. Veya yine başka bir senaryo. 20 Hz'in üzerindeki frekanslar da o savaşlar o döneminde başka ülkelerde olabilir. Evet. 20 bin Hz'in üzerinde bir frekans o bölgeye verdiğin zaman mide bulantısı başlıyor. Kusma başlıyor. Baş ağrısı başlıyor. İsteksizlik başlıyor. Bu böyle bir elektrik frekansını, böyle bir manyetik alanı
nasıl
altında kalan insan savaşabilir
bir
mi?
Durum değil mi hocam?
Savaşabilir,
evet,
mi?
Evet,
savaşamaz.
Çok ciddi bir...
Yani oradakiler sanki fare gibi.
Elinizi kolunuzu bağlamış bir halde beklemedesiniz. Buyurun.
Aynen öyle.
Demek
aynen
sizin.
Öyle.
Bu subliminal mesajla ilgili şunu sormak istiyorum hocam. İlk ne zaman kullanılmış? Ne zaman keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmış?
Ya bu...
Belli bir tarih var mı?
Belli bir tarih çok... Yani bu subliminal mesajlar legal uygulamalar olmadığı, illegal uygulamalar olduğu, hı-hı, için çok açık tarih veremiyorum. Hı-hı. Yani böyle bir şu tarihte başlamıştır, şu tarihte bitmiştir gibi bir tarih veremiyorum. Ama bu 50-60 yılın, son 50-60 yılın mahsulü olduğu ve, hı-hı, bu konuda çalışıldığı, uzun süreden beri çalışıldığını biliyoruz. Demin çok güzel bahsettiniz. Dediniz ki belli şekiller arasına, hı hı, haksız rekabet, hı hı, amacıyla bir takım reklam objeleri yerleştirerek, hı hı, bir takım görüntülerin altına o objeleri tekrar gördüğün zaman tekrar bir uyarı meydana getirmesi gibi bunlarda da kullanılabilir. Daha doğrusu bilinçaltı mesajlar, yani burada savaş oyunlarında, hı hı, veya,
peki,
çocuk oyunlarında da bunlar kullanılabilir. Çünkü
peki en var, çok hangi alanda kullanılmakta biliyor muyuz?
En çok kullanıldığı yani subliminal mesajlarım mı?
Evet.
Yani genel
algı
olarak
yönetimi,
mı?
Evet.
Algı yönetimi demeyeyim de subliminal
mesaj
diyelim.
Çünkü ondan
subliminal
devam ediyoruz.
Mesajlar, yani ben şöyle düşünüyorum, bu kadar bilgiye ulaştıktan sonra özellikle
Reklamcılıkta kullanılıyor.
Reklamcılıkta kullanılıyor. Bir kere İletişim savaş alanlarında kullanıldığını düşünüyorum. Tamam, elimde sağlam bir veri yok ama savaş alanlarında kullanıldığını düşünüyorum.
Hocam öyle ilginçtir ki bu son yıllarda işte belli başlı diziler var. Takip ediliyor. Pek çok kişi takip ediyor. Hatta o kişiler gibi giyinmeye çalışıyorlar. O kişiler gibi davranmaya çalışıyorlar. Alışverişe gittiklerinde o insanların belirledikleri, o dizilerde var olan insanların giydiği kıyafetleri almaya çalışıyorlar. Bunlar da aslında mesajlar değil midir?
Siz önemli bir yere geldiniz. Aha. Zaten asıl bu iş filmlerle oluyor. Bakın. Çok Beziler, önemli bir yere geldiniz. Ama burada tabii iki türlü mesaj var. Yani bir beyin kabuğunu etkileme, bir de kabuk altı yapılar etkileme mesajı filmlerde.
Evet.
Şimdi ben buradan birkaç şey bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerikan film sektörü, yani bu açık. Yani bunun özel bir bilgiye ulaşmaya gerek yok. Amerikan film sektöründe siz bir savaş filmi çevireceksiniz. Oradaki hükümetin masası var. Orada o masaya senaryonuzu verebilirsiniz. E tabii ne alacaksınız? Savaş gemisi alacaksınız, uçak alacaksınız falan. Bu masa eğer senaryonuzu uygun görürse, yani Amerikan çıkarlarına uygun bir senaryo, yani güçlü Amerika, büyük Amerika, her şeyi bilen Amerika gibi, işte bölge barışına, dünya barışına
şimdi
hizmet eden
Amerika.
Şimdi biz neden
Amerika diyoruz? Şu anda ya, dünyanın en büyük gücü olduğu için. İlk
süper ülkesi diyebiliriz.
Ya
bu süper güç olduğundan dolayı diyoruz tabii. Dediğimiz an böyle bir mesela bazı filmlerden sonra yani Amerika Birleşik Devletleri'nde askere başvurma oranı artmış. Yani Amerika'da askere başvurma oranı arttırmak için de bunu yapıyorlar. Yani askeri olmak için de yapıyorlar. Ama burada verilen tabii bunu farklı ülkelerde yapıyor. Yani sadece bir ülke demeyelim. Birçok böyle süper güçler diyelim. Ve buradaki biz en zaman ne yaparız? Yemeğimizi yeriz. İşte üstümüzü başımızı çıkartırız. Rahat bir elbise giyeriz. Yatağa uzanırız. Veya daha rahat bir pozisyonda film seyretmeye başlar. O anda biz alfa dalgaları yayarız. Alfa dalgaları ya da beta dalgaların alfa beta arası dalga yayarız. Ki o en relax dönemimizdir. İşte en relax dönemimiz, en rahat dönemimizde her türlü veriyi almamız çok fazla olur. İşte o anda seyrettiğimiz filmler büyük güçlü ülke, yenilmez ülke, daha bu her şeyi biliyor. Hukuk süper. Adalet süper. Adalet yanılmıyor. Ya biz her pazar saat 12, yıllardan 50 yıldan beri saat 11 ile 12 arasında kovboy filmi izliyoruz.
Evet, yani çok izlerdik.
Yani olmadığı zaman da yani bugün niye yok diyorsun. Her hafta izliyorsun. Yani bir programlanmış beyin bunun işine. Yani burada mesajlar sadece
farklı dünyaları keşfederken farklı algılamalarda söz konusu oluyor.
X'ye ülkesi değil ama burada biz etkileniyoruz. Çünkü en rahat zamanımızda alfa dalgaları ya da beta alt dalgaları yaydığımız zaman en rahat dönemimizde o verileri alıyoruz. O veriler bizi etkiliyor.
O dönemde o zaman aktarılanları hemen kapıyorsunuz.
İşte o reytingin en yüksek olduğu saatler de o dönemlere denk geliyor. Tartışma programları izleme. Yani burada bütün televizyonlarda hep yani bazen insanlar bu programları da izlemek istemiyor. Çünkü hep aynı kimseler çıkıyor. Evet. Aynı sonuçları söylüyor. Evet. Aynı verileri veriyor. Yani
ama
bazen
otomatiğe
de bu
bağlanmış gibi otomatiğe, de izleniliyor.
Otomatiğe bağlanmış gibi de izliyor. Birçok insan izlemediği de oluyor bazı programları. Yani böyle tartışma programları. Çünkü dönüyor. Aynı şeyleri söylüyorlar.
Evet.
Bu Goebbels'in en önemli lafı var. Gerçek tekrarlanan şeydir diyor. Bu kitle psikolojilerini çok etkileyen bir şey. Gerçek. Ne kadar fazla tekrarlarsınız o kadar gerçek oluyor olay. Yani gerçek olmasa bile.
Evet.
Yani bir algı olsa bile. Olgu değil de algı olsa bile defalarca
biraz
tekrarlıyorsunuz.
Biraz alışkanlık haline
defalarca tekrarlıyor. Evet. Defalarca tekrarlıyorsunuz. Yani Didem Hanım çok ciddi bir şekilde analitik beyin kabuğunu kullanmak zorundayız. Beyin kabuğunu kullanmazsak
onu nasıl kullanmalıyız hocam?
Her türlü emperyal güçlerin etkisine açık bir toplum haline geliriz. Dünya nüfusunun %15'i dünya kaynaklarının %85'ini kullanıyor. Bakın bir daha tekrarlayayım ortalama.
%15'lik
bir grup var. Dünya kaynaklarının petroldür, doğalgazdır, diğer kaynakların %85'ini kullanıyor.
Çok
bu %15'lik rakam batı. Dünya kaynaklarının %85'ini kullanıyor. Çok büyük bir olay. Peki bu kaynak...
Azınlık çok olanı kullanıyor diyelim
aynen
o zaman.
Aynen öyle. Aynen öyle. Eğitimli azınlık çok olanı kullanıyor kaynaklarını. Bu kaynaklar ne diye sorunca? Petrol kaynakları, doğalgaz kaynakları, su rezervleri var.
Evet.
Var,
en önemlisi.
Var. Tabii. Bizde su da ön plana çıktı ve bizim ülkede su konusunda da hani çok zenginiz falan diye konuşulurken daha farklı bir konuma geldi.
Şansımızı yitiriyoruz.
Evet.
Her
bütün bilgiler de
maalesef yitiriyoruz.
Peki bu bize bu algı yönetimi yapan güçler, güç odakları Ne yapmak ister? Bir kere bu rezervleri kontrol etmek ister. Evet. Yani bu kaynakları, bu enerji, enerji kaynaklarının
kontrolü olsun ister.
Bir de tabii, enerji kaynaklarının denizlere, büyük denizlere açıldığı yolları kontrol etmek. Yani bu, bu iki temel düsturdur.
Hassas yani, bölgeleri.
Hassas bölgeleri. Biz Türk milleti çok zeki ve akıllı bir milletiz. Biz bu mesajları alırız. Bize ne tür bu eğitimle, hem özel eğitim, algı yönetimi eğitimi, evet, hem de eğitim düzeyimizi yükselterek, bilgi, kitap okuyarak ve daha ziyade entelektüel düzeyimizi toplum olarak yükselterek biz bunları geçeriz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Buraya kadar geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Süremiz yeterli olmadı mı? Başka programda tekrar konuk olarak alırız sizi. Bu konuya bir kez daha değinmiş oluruz. Efendim, Şifa Yolculuk'taydık. Doçent Doktor Turul Cabioğlu bizlerle birlikteydi. Algı yönetimini konuştuk. Şifa Yolculuk Facebook adresimiz, TRT Şifa Yolculuk Facebook adresimiz. Lütfen bizlere ulaşınız. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Gönlünüz hoş, şifanız bol olsun. Kalın sağlıcakla efendim.
Şifaya Yolculuk. Hazırlayan ve sunan Didem Turgut.